Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksenden herkese merhabalar. 15 Ocak Pazartesi 2018. Sıcak bir gündemimiz var. Özellikle de İdlib, Afrin ekseninde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e müdahaleye hazırlandığı iddialarıyla kaynar bir kazan söz konusu. Amerikan yönetiminin hafta sonunda yaptığı açıklama pek çok şeyi tetiklemiş gözüküyor. 30 bin kişilik bir sınır güvenlik güçleri kurduklarını duyurmuştu Amerikalı ortak görev gücü doğal kararlılık harekatı sözcülüğü. Buna tepkiler gecikmedi. Hem Suriye'den hem Rusya'dan hem de Türkiye'den tepkiler geldi. Tablo karışık. Şimdi Afrin bölgesine Türkiye girer mi, yeni bir çatışma patlak verir mi diye, Geçen hafta da Rus üslerinin hedef olması, İdlib'de cihatçı grupların El-Kaide şemsiyesi altında orada temsil edilen yönetim içerisinden Rusya'ya yönelik hamlelere girişmesi, Suriye ordusunun sınırlarını kontrol altına almasının önüne geçilmesi başka pürüzler yaratmıştı. Şu an nasıl bir tablo var? Bugün biraz da bunu anlamaya çalışacağız. 17 Ocak'ta MGK toplantısı olacak Ankara'da. Öncesinde Türkiye nasıl hamleler yapabilir? Amerikan yönetiminin bu son açıklaması ile ilgili olarak ve Rusya'nın buradaki pozisyonu nedir? Anlamaya çalışacağız. Dünyanın dört bir yanından haberlerim var. Hafta sonu gündem epey birikmiş vaziyette. Geçen haftadan kalan notlarım var. İlerleyen bilgiler aktaracağım, notlar aktaracağım size bugün. Programın ikinci yarısında İdlib'deki, Afrin'deki son duruma bakacağız. Suriye Kürtlerinin Amerika ile giriştikleri bu yeni ordu meselesinin bölgede anlamı ne olabilir onu anlamaya çalışacağız. Ve gazeteci yazar Mehmet Ali Güller'e bağlanacağız. Programın ikinci yarısında durumu anlama çabasıyla dediğim gibi. Bizleri 97.8 İstanbul'dan, 96.2 Ankara'dan, 91.0 İzmir'den, 101.4 Bursa'dan, 90.2 Kocaeli'nden, ayrıca Sputnik Türkiye'nin web sitesindeki pop-up ve rsfm.com.tr'den dinleyebilirsiniz. Başlayalım Eksen'e. Evet, geçen hafta Rusya'nın Humeymin ve Tartus üslerine yönelik saldırılar düzenlenmişti. Rusya bu saldırıların 31 Aralık'ta gerçekleştirileni, ki çok yüksek teknolojinin kullanıldığı 5-6 Ocak'ta da tekrarlanan saldırılarla ilgili 31 Aralık, ilki 31 Aralık'taydı. O saldırıları düzenleyen teröristleri sabotaj grubunu tespit edip imha ettiğini duyurdu hafta sonunda. Ve Suriye ordusunun da bölgede ilerleyişini sürdüğünü belirtmek lazım. İdlib'de gerçi hafta sonunda bir takım bölgelerden kontrol altına aldığı El-Kaide'nin kolu Nusra cephesinden ki Heyet Tahrir-i Şam, isim değiştirdiler sürekli biliyorsunuz, aktarmaya çalışıyoruz buradan da. Ele geçirdikleri bir takım köy ve kasabaları tekrardan Nusra cephesinin kontrol altına aldığı haberleri gelmişti. Ama çok kritik bir yer Cebel Hus, yani Hus Dağı'nın Suriye ordusunun eline, kontrolüne geçtiği belirtiliyor. İdlib'in içinde yer aldığı düzlüğe hakim bir tepeler silsilesi burası. Dolayısıyla buradan yeni stratejik hamlelerin beklendiği bir resim söz konusu. Böyle anlaşılıyor. Siyasi cephede Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın geçen haftadan bu yana daha önce de defalarca söylenmişti ama artık Ocak, 29-30 Ocak için planlandığı için Soçi'de Ulusal Diyalog Kongresi ile ilgili açıklamaları vardı. Özellikle geniş kapsamlı tutmaya çalışıyorlar. Katılımcıların belirlenmesi, çalışmaların devam ettiği vurgusu vardı. Tevdem Reuters'a konuşmuş, Aldar Halil Tevdem'den ve demiş ki Soçi'ye biz de davet edildik. Şova katılabiliriz ancak başarılı olmayacak. Enteresan, davetli oldukları şova gidiyorlar. Orası da başarılı olmayacak gibi bir tespitte bulunmuş. İki günde neyi başarabilecek ki bunlar demiş. Bir takım tespitlerini de paylaşmış. Özetle dediği bu meseleler böyle kısa sürede halledilemez. Uzun vadeli bir Amerika ile biz uzun vadeli bir ilişki kurar mıyız teyit edemem ama öngörülebilir gelecekte Amerikalılar buradan gitmek için acele etmiyorlar gibi de tuhaf cümleler kurmuş. Amerikalılar kendileri gideceklermiş gibi bir takım resimler çizmiş. Böyle bir hem Soçi'ye davetliyiz biz diyen hem Soçi'yi şov diye nitelendiren hem de Amerika'dan umudu olan bir takım Suriye Kürtleri söz konusu anladığımız o. Silahlı muhaliflerin temsilcilerinden Fethullah Hasun ise Astana'da Suriye barış görüşmelerine katılan muhalif heyetinin Soçi'deki diyalog kongresine katılmayı planlamadığını belirtmiş. Böyle silahlı muhalifler de böyle diyorlar. Böyle bir tablo var. Geçen haftadan hafta sonundan kalma bu tablonun üzerine Amerikan yönetiminden gelen açıklama ortalığı iyice hareketlendirdi. Şimdi IŞİD bütün Suriye'de askeri varlık bulundurmasının tek zemini IŞİD'la mücadele olan Amerika Birleşik Devletleri uluslararası yasaları aykırı bir biçimde biz istediğimiz yerde istediğimiz kadar kalırız diyerek Suriye'de kalmanın yollarını arıyor. Bunu da Suriye Kürtleri sayesinde yapabiliyor. Şimdi sınır güvenlik güçleri kurmayı planladıklarını duyurdular en son. Birleşik Ortak Görev Gücü Doğal Kararlılık Harekatı sözcüsü yapmış bu açıklamayı. The Defense Post gazetesi de yer verdi. 30 bin kişilik gücün Suriye Demokratik Güçlerinin liderliğinde faaliyet göstereceği ve yarı yarıya da o savaşlardan oluşacağı duyuruldu Albay Thomas Vail tarafından. 15 bini için savaşçı toplama çalışmalarının devam ettiğini belirtti kendisi. İlk sınıf açılmış 230 kişi eğitim görüyormuş. Fırat Vadisi, Irak ve Türkiye sınırları bu bölgede konuşlanacağını belirtmiş. Türkiye ile özellikle Suriye Kürtlerinin 820 kilometre uzunluğundaki sınırı kontrol noktaları kuracağını söylemiş. Biz Kuzey Ordusu diye bir terim kullanmıyoruz demiş ama bunu da tabii Anadolu Ajansı'nın bir haberi vardı. Kasım ayında yayınlanmıştı. Önceden haber alınmasıyla alakalı Amerika Birleşik Devletleri'nin burada bir ordu kurduğu. Bu 9 Ocak'ta yeniden habere yer verildi. Kuzey Ordusu adı altında YPG'yi eğittiğine dair bir haberdi bu. Hatta Philip Kosnet, Amerikan maslahat güzarı Dışişleri Bakanlığı'na davet edilmişti ve bu konu gündeme taşınmıştı. Şimdi Türkiye'nin tepkilerine geçmeden önce asıl Suriye'nin sahibi olan Suriye yönetiminin tepkisine bakalım. Toprak bütünlüğümüze açık bir saldırıdır açıklaması geldi Suriye'den. Amerika'nın ülkenin kuzeydoğusunda bir silahlı milis grubu kurma kararlılığını kınıyoruz dediler. Bu adım Suriye'nin egemenliğine toprak bütünlüğüne yönelik açık saldırıdır. Uluslararası hukukun ciddi bir biçimde ihlalidir denildi. Uluslararası toplum Amerika'nın bu adımına karşı çıkmaya ve Washington yönetiminin politikalarında hakim olan tahakküm zihniyeti ve kibre son vermek üzere harekete geçmeye davet edildi. Açıklamada Faysal Miktat'ın da açıklamaları olduğunu belirtmek lazım. Bu konuda özellikle de Amerika ile işbirliği yapan güçleri uyaran nitelikte açıklamaları var Faysal Miktat'ın. Suriye yönetimi bu son atılan adımdan haliyle topraklarını yakından ilgilendirdiği için hoşlanmıyor. Türkiye'nin de ayrıca bütün bunların Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığının varlığı için bir gerekçe teşkil ettiği vurgusu da var Faysal Miktat'ın açıklamalarında. Türkiye'nin güçlerini Suriye'den çekmesi ve Suriye'nin iç işlerine karışmaktan vazgeçmesi gerektiğini söylediler. Kürtlerin de Türk güçlerine kapıyı açan unsur olduğunu Faysal Miktat'ın söylediğini belirtelim. Rusya'dan tepki var. Toprak bütünlüğüne zarar verebilir diye Amerika'dan detaylı açıklama beklediklerini, tek taraflı ultimatom benzeri Suriye'de ordu kurulmasına yönelik projesinin Amerika'nın Kürtlerle bütün bu sorunları daha da arttıracağı, Afrin'deki durumun yatıştırılmasına, teskin edilmesine yardımcı olmayacağı vurgusu var. Sergey Lavrov 2017 basın toplantısında aynı şeyi tekrarladı. Yine Türkiye'nin gözlem İdlib'de oluşturacağı 20 tane gözlem gücü olduğunu, sadece bunlardan 3'ünün yapılabildiğini, bu yüzden de zaten cihatçı grupların buradan saldırılar yapabildiğini hatırlayalım. Geçen hafta Lavrov bu konuda da ikazlarda bulundu. Gözlem noktalarının olabildiğince hızla tamamlanmasını beklediklerini Suriye Dışişleri Bakanı dile getirmiş vaziyette. Böyle karmaşık bir tabloyla karşı karşıyayız. Amerikan yönetiminin Elmaslar'ın haberine göre YPG'ye yeni silahlar, bunların arasında omuzdan havaya hava sistemleri, tıpkı Afganistan'daki cihatçı gruplara verildiği gibi MANPAT diye anılan sistemlerden gizlice geçtiğimiz hafta içerisinde ulaştırdıkları Afrin'den bahsediyorum yolunda iddialar olduğunu da aktarmak gerekiyor. Evet, Ankara tepki gösterdi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın bunun PYD, YPG'yi meşrulaştırmaya yönelik endişe verici bir adım olduğunu söyledi. Amerikan yönetiminin böyle bir ordu sınır görev gücü kurma girişimini bölgede bu güç unsuru kalıcı haline getireceği vurgusu yer aldı. Dışişleri Bakanlığı da tepki gösterdi. Amerikan maslahat güzlerinin bu konuda çağrıldığı anımsatıldı. Yanlış ve sakıncalı olduğu her düzeyde ve platformda müteaddit kereler bildirilmiştir. Tek taraflı adımlar DAEŞ'la IŞİD, IŞİD'in Arapçası oluyor bu, mücadeleye de zarar verebilecek son derece yanlış harekettir denildi. Bekir Bozdağ da ateşle oynuyor diye Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'ın açıklaması var. Ama tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hafta sonu bir dizi açıklaması vardı. Dikkat çekiciydi. Şu açıdan Erdoğan özellikle bölge politikalarını Amerika Birleşik Devletleri ile yürütmek istediklerini belirtti. Bu tek taraflı olmaz dedi. Ve buradan hareketle kendilerine destek verilmesi bu takdirde de Amerika ile Türkiye'nin işbirliği yapacağının altını çizdi. Adeta mesaj niteliği taşıyordu. Bunun dışında tabii böyle başladı Cumhurbaşkanı. Biz Amerika ile çalışmak istiyoruz. Amerika bizimle çalışsın vurgusuyla başladı. Ama daha sonra pazar günü ve bugün tonu sertleşti. Başlarına yıkacağız. Bir haftaya kalmaz Afrin'e girmekten bahsetti. Münbiç'te bize verilen sözler yerine getirilmezse kendi göbeğimizi keseceğiz. Bir haftaya kalmaz belli olur dedi. Amerika yılan çukuruna atmakta bu kadar ısrarcıysa yılanla yatağa giren neticelerine katlanır dedi. Böyle müttefik olmaz dedi. Ve Afrin'le ilgili gerçekten çok ciddi, en son bugün de şimdi dile de getiremiyorum. Bir tarafı kirli, bazıları bize sınırda tehdit sallıyor. Günde olmadan neler doğar gibi açıklamaları var. Biraz söyleyemedim ben şimdi radyodan. Bize tehdit sallıyorlar bir tarafları, kirli birileri. Türkiye'yi kendi kabuğuna çekmek istiyor. Topunuz gelin, ne olursanız olun tepenize ineceğiz. Bunun başka çaresi yok. Obüslerle vuruyoruz, vurmaya da devam edeceğiz. Kararımızı verdik dedi. Türkiye sınır boyunca terör yapılanmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Cumhurbaşkanı her an operasyonun başlayabileceğini söyledi. Kalleşler ordusu dedi. İlk silahı doğrultacak olan bu 30 bin kişilik teröristlerdir dedi. Böyle bir gerilim var şimdi Amerika'nın desteklediği Kürtlere yönelik. Ne olacak diye herkes merakla bekliyor böyleyken. Bu arada hafta sonunda sahada sınıra yığınak 5 tank yüklü tır konvoyu Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gittiği haberleri geldi. Takviye amaçlı olarak topçu ateşleri vardı. Karşılıklı olduğu anlaşılıyor. Afrin'den Hatay Hudut Karakolu'na da taciz ateşi açıldığı bilgileri geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yoğun topçu atışı Afrin'in Basufan, Cindere, Memalan, Meskenli, Raja bölgelerinde Suriye içlerine en az 40 atış yapıldığı geldi. Salih Müslüm, YPG, PYD eş başkanı, Demokratik Halk Hareketi Tevdem'in diplomasi komitesi üyesi açıklama yaptı. Afrin'e saldırmaları onlar açısından hiç iyi olmaz. Kürt halkı bütünen ayaklanır, topyekun savaşa girer dedi. Evet, kuzeyde durum bu. Sergey Lavrov'un dediğim gibi 2017'deki Rus diplomasisi hakkındaki dış işleri bakanı olarak basın toplantısında da bu konuyu andığını belirtmek lazım. Özellikle Amerika'nın tek amacımız bizim Suriye'de teröristleri yok etmek diye geldiler ama Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumak istemediklerini gösteriyor attıkları bu adımlar. dedi Sergey Lavrov. Türkler ve Kürtler arasındaki ilişkiler bakımında da sorun yaratıyor burada vurgusu yaptı. Yine Soçi'deki çabalarından bahsetti Rusya'nın. Böyle açıklamaları var. İran'la ilgili de birazdan aktaracağım. Donald Trump 120 gün daha uzattı nükleer anlaşmayının Amerika ayağını demek lazım. Amerika'nın kendi iç mekanizması anlaşmayla alakalı. Bununla ilgili de Sergey Lavrov uyardı. Nükleer anlaşmaya hakkında yapılan son açıklamaların ne istikrar ne iyimserliğe katkısı var diye Rusya'dan arta bölgede Suriye, İran hakkında ikazlar gelmiş oldu. Bir de İsrail var bunun bir ucunda. Maariv gazetesi hafta sonunda İsrail ordusunun Suriye'de İran'la bağlantılı hedefleri vurabileceğini söylüyor. Böyle Suriye'nin her yerinden herkes bir yerleri vurmak istiyor. Böyle bir tablo çıkıyor. Orada da işte İranlılar burnumuzun dibine kadar geldiler vurgusu işliyor. İsrailliler özelinde ulusal güvenliğimiz tehlike altında. İran'ın daimi varlığını sınırlarımızda kabul etmeyeceğiz diyor. Netanyahu da bugün Hindistan'ı ziyaret ediyor. Dün başladı pardon ziyareti. Narendra Modi ile Modi tarafından ağırlanıyor bölgede. Evet, nükleer anlaşma dedim. Trump, Donald Trump. Cuma günü aslında eksenden sonra gerçekleştiği için saat farkından size aktaramamıştım. Son kez denilerek uzatılması büyük tepki topladı tabii. Nükleer anlaşma dünya güçleriyle yapıldı. Sadece Amerika ile İran arasında yapılmadı. Britanya, Çin, Fransa, Rusya, Almanya var. P5 artı 1 ülkeleri 2015 tarihli nükleer anlaşma. İran silah yapamayacak bir düzeye çekti zenginleştirme programını, uranyum zenginleştirme programını. Sadece teknolojik gelişmelerinden faydalanma içerikli hale getirdi. Bunun karşılığında da yaptırımların aşamalı olarak kaldırılması devreye sokulmuştu. Şimdi Trump yönetimi bu anlaşmadan kurtulmak istiyor açıkçası. Ama Avrupa Birliği'ndeki müttefikleri ABD'nin anlaşmanın gayet iyi işlediğini söylüyorlar. Hiçbir sıkıntı olmadığını söylüyorlar. Özellikle de geçen hafta Cevat Zarif'in ziyareti vesilesiyle Avrupa kanadı bir araya geldi. Almanya, Fransa, Britanya Dışişleri Bakanları İran'ın anlaşmaya uyduğunu teyit ettiler ve Trump'ı uyardılar. Ama Donald Trump işte bu uzatma açıklaması Amerika'daki iç mekanizması icabı 120 günde bir kongreye diyor ki ben bu anlaşmaya uymaya devam edeceğim. Çünkü İranlılar uyuyor. Onun üzerine de devam ediliyor. Bu son kez denilerek bu uzatma kararı alındı Trump tarafından ve yine de İranlı bir takım yetkilileri aralarında meclis başkanı Larijani var. Yaptırımlar listesi genişletildi. Şimdi böyle gitmeyecek tabii. Hasan Ruhani'nin açıklaması var. Amerika'nın mecbur kaldığı için, izole olduğu için, Avrupalı müttefiklerinden destek bulamadığı için böyle 120 günlüğüne bir kez daha uzatmak zorunda kaldığı anlaşmayla ilgili Ruhani, Trump ısrarlı çabalarına rağmen anlaşmanın altını oyamadı. Bu anlaşma İran için uzun ömürlü bir zafer niteliğinde dedi. Avrupalılar İran'ın arkasında ama Amerika bir süre sonra bu yaptırım sopasını öyle bir kullanabilir ki Avrupalı firmaları, bankaları İran'la iş yapamaz hale ya da tercihte bulunma noktasına getirebilir. O zaman ne olacak tabii ona da bakmak gerekiyor. Ama şu an için herkes şunu söylüyor. Nükleer anlaşmayı bir daha müzakere etmeyiz. Zaten bu sonuncu hali, nihai hali müzakere edilecek bir şey yok. İran da bunu kesin kes söylüyor. Son kez diyorlar yani 120 gün sonra daha ciddi bir kriz olmayacağını kimse söyleyemez. Rusya'nın uyarıları eksik olmadı tabii. Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Rybakov, Sergey Lavrov'dan önce o da Trump uzatır uzatmaz uyarmıştı. Amerika'nın anlaşmadan çekilmesinin büyük hata olacağı, en büyük dış politika hatalarından birini yapabileceği, büyük zarar vereceği dünyaya vurgusunu dile getirdi Sergey Rybakov. Pazar günü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Benjamin Netanyahu İsrail Başbakanı'na anlaşmaya riayet etme çağrısı yaptı. Ama Netanyahu Trump'ı ciddiye alın diyor. İsrailliler anlaşmanın bozulmasını istiyorlar. İran lehine yazılmış bir anlaşma bu. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de nükleer silahların yasaklanması anlaşmasıyla ilgili Çin, Rusya ve Güney Kore'de nükleer silahlar dururken NATO'nun nükleer silahları terk etmesi dünyayı daha güvenli bir duruma getirmez diyerek dehşet dengesine dönme arzusunu dile getirmiş. Yani Barack Obama'nın bu yüzden daha ortada fol yok, yumurta yokken Oscar Nobel Barış Ödülü aldığı bir dünyada yaşıyoruz. Böyle pat diye Trump gibi birisi başkan seçiliyor ve her şey geriye doğru sarılabiliyor. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Evet. Evet, Filistin'le ilgili başlıklar vardı. Rusya Dışişleri Bakanlığı hafta sonu İsrail'in Doğu Kudüs'te dahil Filistin topraklarındaki yerleşim faaliyetlerinde yasalara, uluslararası yasalara aykırı tutumuna dair kendilerinin ilkesel bir tutum takındıkları, bunun devam ettiğini vurguladı. İki devletli çözüm baltalanıyor diyorlar. Almanya'nın bu yine konut inşası planlarına tepkisi vardı. Bir de FKÖ'nün, Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Merkez Konsey'in Kudüs, Filistin'in ebedi başkenti temalı toplantısı Ramallah'ta başladı. Hafta sonu pazar günü başladı. Ama Amerika'nın Kudüs Başkonsolosunu davet etmişler bir de bu toplantıya. Biraz bir kriz yarattı. Bazı gruplar biz katılmayız dediler. Abbas ise, Mahmut Abbas, Filistin Özel Yönetimi Başkanı, Oslo Barış Anlaşması'nı sonlandırdılar. Bunlar anlaşma tekrar gözden geçirmeli. Zaten bitti, zaten yürümüyor demeye çalışıyor Mahmut Abbas. Pek çok şey söyledi Mahmut Abbas. Gazze'siz devlet, devletsiz Gazze olmaz diye, ama Gazze bir yanda, Batı Şeria öbür yanda. Bu ikisi nasıl bir araya gelecek? Tabii onlar yok ortada. Böyle bir Filistin toplantısı. Bu arada Filistin'in birliğini de bir türlü sağlayamıyorlar. Birlik hükümeti göğe kuruldu ama Hamas'la da iki yakaları bir araya gelmiyor. Filistin meselesinde çok iyimser düşünmek için herhangi bir sebep maalesef yok. Evet, Irak bugün çifte intihar saldırısıyla sarsıldı. Ölü sayıları farklı da veriliyor ama Sputnik'tekine baz alırsak 31 ölü, 90'dan fazla yaralı diye görüyorum. İnşaat işçilerinin günlük iş bulmak için her sabah toplandıkları Tayaran Meydanı'na düzenlenmiş. Uyuyan hücreler, IŞİD hücreleri, IŞİD temizlendi ama hala uyuyan hücreler var. Onlar sorumlu tutuluyor. Bu saldırıdan Başbakan Abadi de uyan hücreleri yok etme vaktinin geldiğini vurgulamış durumda. Abadi bu arada siyaseten seçimlere hazırlanıyor. Bu bahar aylarında düzenlenecek ve Şii koalisyonu kurmayı başardı. Hatta içine Haçlı Şabi güçlerinin önde gelen komutanlarını da katmış gözüküyor. Bedir, Asayip el-Hak, Hibullah ve Nuceba grubu da birleşmiş bir koalisyon altında Abadi'nin liderliğinde Nasr el-Irak başlıklı, yani Irak'ın zaferi anlamına geliyor bu. Orada yer alacaklar. Yüksek Konsey Şehristani'nin partisi İbrahim el-Caferi var. Herkesi toparlamış gözüküyor. Hadi el-Amiri, evet, önde gelen adaylarından birisi Bağdat'ta. Amiri de bu Haçlı Şabilerin komutan, üst düzey komutanı. Bakıyorum, pek az Sünni bu koalisyonda yer almış. Eski Savunma Bakanı Halit el-Ubeydi gibi. Amerika'nın çok mutlu olmadığı söyleniyor Abadi'nin böylesine bir koalisyon tesis etmiş olmasından ötürü. Evet, dikkat çekici gelişmeler de olduğu kesin Irak'ta. Birleşik Arap Emirlikleri ile Katar arasında bir kriz var. Katar'da iktidardaki El Sani ailesinden Şeyh Abdullah bin Ali'nin Birleşik Arap Emirlikleri başkenti Abu Dhabi'de alıkonduğu iddiaları gündeme geldi hafta sonunda pazar günü. El Cezire kanalı, Şeyh Abdullah burada misafir edildim ama alıkonuldum dediğini aktardı. Başıma bir iş gelirse Katar devleti bundan beridir misafiriydim. Şu andan sonra bir şey olması halinde tüm sorumluluk Şeyh Muhammed'e, yani Birleşik Arap Emirlikleri'ni kastediyor, aittir diye. Baye Birleşik Arap Emirlikleri kendi arzusuyla misafir burada diyor. Katarlar biz yakından takip ediyoruz dediler. Bir de savaş uçağı gerilimi çıktı arkasından. Birleşik Arap Emirlikleri'nden Bahreyn'e uçan bir yolcu uçağının Katar uçakları tarafından havada engellendiği iddiaları da çıktı sahneye. Bir o eksikti Körfez sahnesinde. Katar Emiri El Sani'nin bugün Türkiye'de olduğunu aktaralım. İhvancı kanat, Müslüman Kardeşler kanadı, en büyük Körfez'deki rakibi de Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan. Suudi Arabistan'da kadınlar bu arada ilk kez stadyumda maç izlediler. Bir futbol karşılaşması için özel bölüm ayrılmış. Tabii kadın erkek izleyemiyorlar ve illa ayıracaklar kadınlarla erkekleri. Bir de sinema yasağı kalkmıştı. Film gösterimleri başlamış 35 yıl sonra. Uzun metrajlı animasyon filmi çocuklara gösterilmiş. Evet, bakıyorum. Muhammed Bin Salman, genç veliaht prens, ülkede modernleşme hamlesine girişmeye çalışıyor. İşte sinemada bunların ayaklarından birisiydi. Kalıcı sinema salonları Mart ayı itibariyle açılacakmış Suudi Arabistan'da. Evet, vaktim azalıyor. Donald Trump hafta sonunda Oval Ofis'te bir görüşmede göçmenler ve sığınmacılar için, bunu da söyleyemiyorum ya, bugün böyle liderlerin ağzından hakikaten kötü ifadeler, BOK çukuru, Haiti, işte El Salvador, Afrika ülkelerine atıfla bu BOK çukuru ülkelerden niye bu kadar insan kabul ediyoruz dediği yansımıştı Washington Post gazetesine. Hafta sonu ben ırkçı değilim, öyle şeyler söylemedim diye kurmaya çalıştım Martin Luther için imza atarken. Sivil haklar savunucusu, federal tatil ilan eden onun ismine bu sorulara maruz kaldı. Bir tartışma çıktı. Hakikaten dedi mi demedi mi diye kendisini ırkçı görmüyor Trump. Ama 54 Afrika ülkesi ondan özür bekliyor. Amerika'da büyük tartışma yaratmış durumda. Washington'daki Trump International Hotel'in girişine de BOK çukuru yazısı yansıtılmış. Trump'ın akıl sağlığı da çok tartışılıyordu, aktarmıştım buradan size en yaşlı başkan olduğu için. Muayene olmaya başladı Washington DC'deki Walter Reed National Military Medical Center'da. Obama'nın doktoru tarafından muayenesi yapıldı. Açıklanacak Beyaz Saray'da. Ama sağlıklı gözüküyor. En son ben dahiyim falan gibi cümleler kurmuştu Donald Trump. Britanya ziyaretini iptal etmek zorunda kalmıştı. Madame Tussauds Müzesi de trollemiş Trump'ı. Bir nevi böyle bal mumundan heykelini Londra'da koymuş elçilik binasının önüne, herkesi de şaşırtmış biçimde, öyle gözüküyor. Amerika'daki Rusya Gate ne olduysa oldu ama ortaya somut bir kanıt konulamadı. Ruslar Amerika'da Amerikalıları hipnotize ettiler. Hepsini Trump'a oy vermeye ikna ettiler falan. Yok tabii, şaka yapıyorum ama Hillary Clinton'ın kirli çamaşırlarını ortaya seren haberler, Wikileaks'e mal edilen bütün bu meseleler kocaman bir istihbarat servisi ve medyanın dahil olduğu bir yumağa dönüşmüştü ve Rusya bizim içişlerimize müdahale ediyor adıyla Rusya Gate'e sebebiyet vermiş. Şimdi eski CIA ajanı, analisti Ray McGovern, asıl müdahaleyi FBI yaptı diyor. Russia Gate değil bu, FBI Gate olarak anılmalı. Bütün amaç da Trump'ın görevde kalmaması, Trump'ın kötülüğünden ülkeyi korumak için bütün bunları yaptığı FBI'ın. Trump dosyasından sorumlu üst düzey ajan Peter Strzok var bu işlerin arkasında. Ve Robert Mueller tarafından ekibine alınmıştı ama sosyal medyada Trump karşıtı paylaşımları ortaya çıkınca uzaklaştırılmak zorunda kalmıştı. Onun üzerine konuşmuş ve karalama kampanyasının sebeplerini eski CIA analisti anlatmış. Neden bunların bu şekilde kullanıldığı yolunda. Evet, Avrupa'dan birkaç başlıkla bitirmek durumundayım. Çok uzadı çünkü bugün hafta sonunu toparladığımız için. AB'nin imtiyazlı ortaklık Türkiye ile gündeme getirdiğini biliyorduk geçen haftalarda. Ömer Çelik demiş ki reddederiz, kimse Türkiye'ye öyle ikinci sınıf statü öneremez demiş kendisi. Almanya'da koalisyonda çatlak belirdi. SPD, Sosyal Demokratların Gençlik Kolu, Gençlik Teşkilatı, JUSOS. Biz bu koalisyona karşı çıkıyoruz tavrı koydu. Avusturya'da 60 bin kişi hükümetin aşırı sağcı, hükümetin sığınmacı, yabancı karşıtı politikalarını protesto ettiler. İskoçya'da bağımsızlık referandumu yıl sonunda yapılabileceğini söyleyen Milliyetçi Başbakan Nicola Sturgeon var. İspanyol yargısının Katalonya ile ilgili hamleleri, parlamentoya vekiller katılacak mı katılmayacak mı, seçimler yapıldı şimdi. Eğer parlamento Katalan lideri sürgünde kendisi Carles Puigdemont'u seçerse o zaman bölgede Madrid doğrudan yönetimi biz tesis ederiz diyor. Evet, Koreleri aktarmıştım geçen haftadan, fazla kalan bir şey yok. Bir ara verelim, Zara Larsson'dan Lush Life'ı dinleyelim. Az sonra Mehmet Ali Güller'le birlikte buradayız. Bizden ayrılmayın. I live my day as if it was the last. Live my day as if there was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna. Yeah, I'ma dance my heart out till the dawn. But I won't be done when morning comes. Doing it all night, all summer. Gonna spend it like no other. It was a crush, but I couldn't
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıracak başlamış. Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon attığımızın diğer ucunda ABC gazetesi yazarı, gazeteci yazar Mehmet Ali Güller var. Hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkürler Mehmet Ali Bey. Suriye'yi konuşuyoruz sürekli. Gelişmeler öyle bir noktaya vardı ki artık 2017'de Suriye ordusunun yavaş yavaş sınırlarını, IŞİD'in varlığını ortadan kaldırması ve sınırlarını kontrol altına alma hamleleriyle birlikte 2018'e çok hızlı girdik ve birdenbire de sahne saha karıştı. Şimdi geçen hafta Rus üslerine saldırı, Türkiye-Rusya ilişkilerinde pürüzler, cihatçı grupların hamleleri ile bir parça ilgilenmiştik ama bu hafta bir de Afrin üzerinden bir ikinci cephe, Amerika üzerinden daha önce açılmıştı ama bu sefer alenen açılıyor gibi. Amerikan yönetimi 30 bin kişilik bir güç tesis edeceğini alenen duyurdu. Ve bu tabii hem Türkiye'ye müttefik olarak düşünürsek NATO'da bir aleni bir meydan okuma olarak algılanıyor. Hem de Rusya'nın Suriye'de diplomatik yollardan askeri anlamda cihatçı grupları, radikal grupları temizleyip ılımları sürece katacağı bir siyasi çözüm formülasyonuna aykırı bir gelişme anlamına geliyor. Ama şuradan başlamak istiyorum. Türkiye hükümeti hafta sonu itibariyle Cumhurbaşkanı'nın ilk açıklamalarını baz alırsak Amerika ile birlikte çalışmaktan sürekli bahsederek vurgular yapıyor. Türkiye hükümeti nerede duruyor burada?
Evet. Şimdi burada soruyu açabilmenin yolu biraz şundan geçecek sanırım. Türkiye'nin eğer hükümet yetkililerinin başta Erdoğan olmak üzere ifade ettiği gibi temel hedefi, esas hedefi, baş hedefi Suriye'nin kuzeyinde kurulmaya çalışılan bir koridoru engellemekse soru şu olmalı. AKP hükümeti o zaman Şam'la niye anlaşmıyor? Bu sorunun yanıtı bizi zaman zaman Türkiye'nin yeniden Amerika'yla bölgesel politikalarımızı yürütebiliriz çıkışlarının ne anlama geldiğine o cevaba götürecek. Burada mesele şu. Türkiye eğer baş hedefi buysa şimdiye kadar çoktan Suriye ile anlaşması gerekirdi. Ama ısrarla anlaşmaması, hatta işte daha geçen günlerde yeniden Esad'ı terörist ilan etmesi, Esad'la yola devam edilemeyeceği, Suriye'nin geleceğinde Esad'ın olamayacağını söyleyen açıklamaları başka bir ajandanın olduğu.
Nedir? Sonucu. Nedir o ajanda Mehmet Ali? Yani insanlar hakikaten bunu çok merak ediyorlar. Ne ol? Yani evet. Bakınca da şimdi çünkü hem Kürtler üzerinden Amerika ile bir düşmanlık, Amerika ile düşmanlık dosyasının içerisinde önemli bir yekün de o tutuyor. Hem Rusya ile sıkıntılar yaşanıyor tutulan alanda. Yani bir yani her şey cihatçı gruplar için mi? Nasıl bir şey? Türkiye toprak bütünlüğüne, egemenlik haklarına altına imza atıldı, saygı gösteriliyor deniliyor. Nedir burada amaç, asıl amaç?
Evet, şimdi bakın aslında gizli bir ajanda da yok. Hani gizli dedik ama aslında Erdoğan çok açık söylüyor. Daha yeni 11 Ocak 2018 günü Erdoğan açık açık dedi ki Kuzey Suriye misak-ı milli sınırları içindedir dedi. Hı. Şimdi bu ne demek? Yani Suriye'nin kuzeyi yerine Kuzey Suriye lafını kullanmak hem Amerika'nın hem PYD'nin hatta İsrail'in kullandığı bir tanımlama niteleme biçimi Kuzey Suriye. Dahası bu coğrafyanın misak-ı milli sınırları içinde olduğunu söylemek aslında oraya ele geçirme, orayı ele geçirme niyeti de ortaya koymak demektir. Zaten en başından beri bu var. Bakın en başından beri AKP'nin iki hedefi vardı. Bir, Suriye'nin kuzeyini ele geçirmek. İki, İhvan rejimi dayatmak. Şam'da bir İhvan rejimi kurmak. Sonrasında bu işte yıkılmasaydı eğer Tunus'la Mısır'la başlayan Suriye'yle uzanan bir İhvan böyle ülkeleri ağı oluşacaktı. Bunların hiçbiri olmadı. Hepsi hayale dönüştü. Hoş Kuzey Suriye'yi misak-ı milli sınırları içindedir deyip Halep'i 82. ilan etmek de hayal ama işte bu hayal bir şekilde Türkiye'nin iç politikasında da iktidarı konsolide etmenin bir aracı olarak görüldüğü için kullanılmaya devam ediyor. Şimdi böyle bir hedef olduğu için Ankara ısrarla Şam'la anlaşmayı kabul etmiyor. Şam'la anlaşmaya direniyor. Oysa ki mevcut politikalar, Astana süreci, İran'la ve Rusya ile girilmiş olan ittifaklar, bu ittifakın kendisi temel olarak Suriye'nin birliği, bütünlüğü, toprak bütünlüğü, siyasal birliği gibi kavramlar üzerinden meseleyi götürmesine rağmen dönüp dolaşıp Erdoğan'ın Şam'la anlaşmak yerine Esad'ı terörist ilan etmesi işte bu 82. İl Halep hayali stratejisiyle ilgili.
Hala sürüyor bu diyorsunuz yani. Hala bu hayal sürüyor. Peki Amerika ile Amerika eğer kendilerini tercih ederse bunun gerçekleşeceğini düşüncesi mi var bu mesajları en son Amerika'ya? Çok manidar. Onu öyle mi yorumlamalıyız?
Bu var. Yani Amerikan stratejisi ne? Amerikan stratejisinin özü de aslında şu. Amerika YPG'ye dayanarak Suriye'nin kuzeyinde bir başka egemenlik coğrafyası kurmak istiyor. Buna Amerikan koridoru diyorum ben ve kitabı da böyle yazmıştım. Hı hı. Şimdi Kuzey Suriye'de hem Amerika hem Türkiye, daha doğrusu AKP hükümeti Suriye'den koparılmış bir toprak parçası hedefliyor. Burada fark ne? Yani ikisi Suriye'yi bölmek, parçalamak noktasında örtüşüyor iki strateji. Ama fark Amerika burada YPG'nin egemenliğini düşünürken AKP coğrafyayı kendine istiyor. Fark bu. Örtüşme noktası üzerinden zaman zaman işte sizin de başta hatırlattığınız gibi yeniden bölge politikalarımızı Amerika ile yürütmek istiyoruz şeklindeki çıkışlar bu örtüşme nedeniyle. Zaten bu örtüşme nedeniyle sık sık AKP hükümeti sürekli ABD'ye ya PKK ya biz, onları mı seçeceksiniz, bizi mi seçeceksiniz diye bir buçuk yıldır pazarlıklar yapıyor. Niyetler çünkü temel hedef Suriye'yi parçalama üzerinden niyetler eşit duruma gelmiş durumda. Ama burada tabii şu var. Amerika açısından bu 40 yıllık stratejik bir hedef. Yani Basra'dan Doğu Akdeniz'e uzanan bir enerji koridoru Amerika kurmayı planladığı, bunun için iki kez Irak'ı işgal ettiği, 6 yıldır da Suriye'yi karıştırmaya çalıştığı için kendi stratejisine uygun görmüyor AKP'nin stratejisini. AKP eğer en başında olduğu gibi bir zamanlar Salih Müslüm'ü kırmızı halılarla Ankara'da karşılayıp biz özelliğinize karıştırmayız noktasında kalsaydı AKP hükümeti zaten aralarında başkaca bir sıkıntı olmayacaktı. Şimdi sıkıntının dayanağı Rusya'nın Türkiye'ye bir alan açmasını fırsat bilerek AKP hükümeti burada çeşitli noktalarda hakimiyet kurup hem bunu içerideki politikalarının bir tezahürü olarak içerideki durumunu güçlü hale getirmenin bir aracı olarak hem de masada yeniden olabilmenin bir aracı olarak kullanmaya çalışıyor.
Peki o zaman ama bir yandan da herhalde Rusya şunu biliyor olsa gerek, aslında değişen bir durum yok Türkiye açısından, Suriye ile ilgili planlar açısından.
Yani Moskova burada çok pratik bir şekilde şuna bakıyor. Türkiye'yi bu gizli ajandasına rağmen ne kadar Amerikan politikalarından, Amerikan kampından Suriye'de uzaklaştırırsak bu Suriye'nin bütünlüğü esaslı kendi stratejisinin daha hızlı uygulanabilmesinin yolunu açacak. Rusya bunu gördüğü için burada gizli ajandayı çok yürütemeyeceğini de görüyor. Yani sahada son tahlilde Rusya'nın çarpışacağı strateji AKP'nin Kuzey Suriye'yi ele geçirme stratejisi değil. O baştan da belirttiğimiz gibi bir hayal. Esas Rusya'nın karşı karşıya geleceği strateji Amerikan stratejisi olduğu için Türkiye'yi o kampın içinden biraz uzaklaştırmak, mümkünse tarafsız hale getirmek, yer yer kendiyle yan yana tutmak Moskova'nın haliyle işine geliyor.
Peki buradaki Suriye Kürtlerinin durumuna bakarsak. Şimdi sonuçta burası sıkışmış bir alan. Yani eninde sonunda. Şimdi Amerikalılar 30 bin kişilik sınır güvenlik gücü. Aslında bildiği Anadolu Ajansı'nın kuzey ordusu diye geçtiği bir şey bu. Evet. Suriye'nin kuzeyinde yaklaşık 40 bin kilometre kare, yanılmıyorsam, yanlış söylemiyorsam size. Yani Lübnan büyüklüğünde falan bir toprak parçasından bahsediyoruz. Ve üstelik de üç tarafı hasmane. Türkiye, Suriye, Irak. Bunun ileri evet böyle kalabilme olasılığı var mı sadece Amerika'nın silah desteğiyle?
Şimdi şöyle, şimdi Irak'taki tabloyu gördük. Henüz Amerika 150 bin kendi askeri varken bu coğrafyada istediği şekilde Irak'tan Kuzey Irak'ı tamamen koparamadı. Şimdi henüz Amerikan askeri varken bunu yapamayan Amerika'nın üstelik ekonomik olarak inişe geçtiği, asker bulundurmasının da önünde pek çok engel olduğu bir süreçte kendi 5000 özel askerine, istihbaratçısına dayanarak YPG'ye orada Suriye'den koparılacak bir alan inşa etmesi teknik olarak mümkün değil. Bunun olmadığını göreceğiz. Tersine Suriye kendi ordusuyla kuzeye doğru bir taarruz başlattı. Yavaş yavaş otorite boşluğuyla PYD'nin fırsat bilip egemenlik kurduğu alanlarda egemenliği yeniden eline almaya başladı. Burada şimdi şu mesele, şimdi Rusya şöyle bakıyor, çeşitli Rus yetkililerin yaptığı açıklamaların toplamına bakarsak Rus stratejisi de şu, diyor ki Ruslar, yani Kürtler Suriye krizi boyunca önemli kazanımlar elde ettiler ve bu kazanımları toptan reddetmek bu saatten sonra mümkün değil. Yani Kürtlerin bu kazanımlarını biz eğer Suriye'nin toprak bütünlüğü içinde koruyan bir anlayışla Kürtleri ABD denetiminden çıkarabilirsek ne ala diyor Rusya. Bunun için de işte Suriye ordusunun bir yönden kuzeye doğru taarruza başlaması ama bir yandan da Kürtlerin de dahil edildiği bir Suriye diyalog, ulusal diyalog kongresiyle yeni bir noktaya doğru barış sürecine çevirmek Rusya'nın uygulamaya çalıştığı strateji.
Evet ama Kürtler yani bu Tevdem'den en son açıklama gördüm ben. Davetliyiz biz de şova katılırız ama başarılı olmayacak demişler. Amerika'nın şovları da pek başarılı olmuyor bölgede. Yani anlayamadım ben bu mantığı. Nasıl bir tasavvur?
Suriye'nin toprak bütünlüğü içerisindeki kısmi bir özelliği bu açıklamasıyla Tevdem kabul etmediğini göstermiş oluyor. Çünkü kendisine Amerika daha büyük bir vaatte bulunmuş oluyor. O vaadin peşinde olacağını ilan etmiş oluyor ama tarihi hata yapıyorlar. Çünkü Amerika'nın bunu inşa etme şansı yok. Bunun olmadığını göreceğiz. Ve şurada söyleyeyim bakın 30 bin kişilik kuvvet dediniz. Bölgede hiçbir halka değil Kürtlere, Türklere, Araplara hiçbir bölgedeki küçük nüfusları küçük halklar dahil hiçbir halka hatta Yahudilere bile Amerikan askeri olmak yakışmıyor. Buradan da Amerikan askeri olarak götürülen bir özgürlük tırnak içinde özgürlük mücadelesinden de özgürlük değil çok açık söylüyorum sürünmek sonucu çıkar. Ve şu olur tarih bunları halklar arasına konulmuş büyük düşmanlıklar olarak maalesef not eder ve buradan aslında Amerika'nın istediği, emperyalistlerin istediği halkların birbiriyle karşı karşıya geleceği, birbirini boğazlayabileceği süreçler doğabilir. Bu nedenle Kürt örgütlerinin şunu dikkate alması lazım. Son 40 yılın özetidir. Amerika defalarca Kürtleri ateşe atıp satmıştır. Hala bundan ders çıkarmayıp, çeşitli Kürt örgütlerinin hala bundan ders çıkarmaması kendi halklarına yapabileceği en büyük ihanet olacaktır. Bunun da altını çizmek gerekir. Gerek çünkü yok. Şu açık. 6 yıldır Suriye'yi parçalayamadılar ve bu saatten sonra hiç parçalayamayacaklar. Hal böyleyken Amerika adına Kürt örgütlerinin ki buna pek çok Kürt'ün de karşı olduğunu biliyoruz. Amerika adına Suriye'yi parçalamaya soyunmak en sonunda gelip Kürtleri maalesef Amerika'nın oyunları içerisinde diğer halklarla karşı karşıya getirecektir ve esas kaybeden de maalesef Kürtler olacaktır. Yol yakınken Kürtlerin kazanımlarını Suriye'nin ama toprak bütünlüğü ve siyasal birliği içerisinde koruyan bir çözüm noktasına yani eksiklikleriyle birlikte Rusya'nın savunmaya çalıştığı stratejinin içerisinde yol almaya yarar var. Kürtler açısından da bunda yarar var diyorum.
Peki şimdi Türkiye'nin Afrin'e biz gireriz, dalarız, çıkarız. Cumhurbaşkanı'nın çeşitli açıklamaları geldi. Amerika'ya yönelik bu yumuşak söylemin 3 gün içerisinde giderek sertleştiğini gördük. İşte yılanlar, kalleşler girdi işin içine. Bir de şimdi telaffuz da edemiyorum. Çok sert bir açıklaması daha oldu. Bir tarafı kirli diye ki ajanslar bunu birebir de çevirdiler yabancı ajanslar. O dikkatimi çekti. Şimdi bu şu anda o geliyor bir de bir haftada mühletten bahsetti Cumhurbaşkanı.
Evet.
Türkiye Afrin'e dalacak mı hakikaten? Dalar mı? Dalarsa evet. Ne olur bu koşullar?
Netice itibariyle biz bölgedeki politikaları devlet aklıyla yapma noktasından çoktan çıktığımız için bir olmazın da olabileceğini biliyoruz. Türkiye Afrin'e girebilir. Ama burada problem şu. Eğer Türkiye Şam'la anlaşmadan, Suriye'nin onayını almadan, Suriye'nin meşruiyet dediği hukukun içinde olmasını sağlamadan Afrin'e girerse, buradan hayırlı bir sonuç, Türkiye adına hayırlı bir sonuç çıkmaz. Buradan tam tersine Suriye ile düşmanlığın daha da derinleştiği, komşularla barışın daha da dinamitlendiği bir başka sonuç çıkar. Eğer Türkiye gerçekten burada Amerika'nın kurmaya çalıştığı orduyu lağvetmek ya da Amerika'nın kurmaya çalıştığı bu terör koridorunu bozmak için Afrin'e girecekse bunun kolay yolu belli. Şam'la oturursunuz, anlaşırsınız. Şam bunu meşruiyet içerisinde görür. Hatta bir yandan Şam, bir yandan siz sıkıştırırsınız ve meseleyi çözersiniz. Şimdi Türkiye peki neden bunu yapmıyor? En başa dönüyoruz. Yani başka bir amaç olduğu için, Şam'la anlaşmaya direndiği için Afrin meselesi hedefi iyi anlatılsa bile, yani biz şu maksatla yapıyoruz dense bile, o maksatla olmadığı için ve bunu Rusya'da gördüğü için belli bir noktadan sonra itiraz edeceklerdir ve bu aslında 1,5 yıldır yapılmaya çalışılan pek çok iyi işi de bozacaktır. Hı hı. Nedir o iyi iş? Türkiye İran'la ve Rusya'yla normalleşti Suriye'de, Astana süreci geliştirdi. Bu çeşitli gözlemci noktaları oluşturarak Suriye'deki cihatistlerin etkisini kırmış oldu. Şimdi bütün bu 1,5 yıllık emeği de ortadan kaldırabilecek. O yüzden Türkiye'nin bir an önce buralarda sizin de telaffuz etmekten çekindiğiniz ifadelerle dış politika yapmaya çalışmak yerine noktasında öne çıkan bazı açıklamaları yapması gerekiyor.
Hı hı. Yani böyle bir olasılık var. Rusya buna geçit de bir şekilde verebilir ama böyle bir şey istemez deniyor. Bir de tabii İdlib Afrin şeyi yapılıyordu kıyası, hani İdlib verilirse Afrin evet. alınır gibi. Hakikaten var mı böyle bir denklem sizce?
Rusya'da benim gördüğüm artık tek denklem şu. Yani ya o ya bu falan gibi bir durum yok. Suriye hangi adımlar atılırsa atılsın, hangi kuvvetler hangi adımları atarsa atsın, 2018'i biz Suriye'nin kendi toprak bütünlüğünü koruma noktasında egemenlik alanlarını daha da arttırdığı bir yıl olarak göreceğiz. Bütün kuvvetler, herkes bu gerçeğe göre konumlanmak zorunda. Bu gerçeğin karşısında başka planlar yapanların hiçbir şansı olmayacak. Halep'in kırsalları egemenlik alanı oluşturuldu. Şimdi İdlib'de de Suriye ordusunun çeşitli bölgeleri yeniden kontrolü altına aldığını görüyoruz. Şimdi bu daha da genişleyecek, daha da yukarıya doğru ilerleyecek. Bunun karşısında AKP'nin çeşitli politikaları da, PYD'nin çeşitli politikaları da ve tabii Amerika'nın çeşitli politikaları da hüsrana uğrayacaktır. Yol yakınken AKP hükümetinin bir Ankara-Şam anlaşması yaparak bu normal olan sürece dahil olması ve ileride daha da kangrenleşecek bir komşularla düşmanlığın oluşmaması noktasında hamle yapması gerekiyor. Bunun dışındaki seçeneklerin hiçbiri çözüm seçeneği değildir.
Peki çok çok teşekkür ediyoruz Mehmet Ali Güller'e yorumları için, katkılar için çok teşekkürler.
İyi yayınlar diliyorum.
Evet, Afrin, İdlib, TSK girecek mi Suriye topraklarına? Ne olacak, ne yönde girecek? Önümüzdeki günlerde sıcak gündem devam edecek. Farklı görüşleri de almaya çalışacağız. Konuşmaya devam edeceğiz bu meseleyi. Bakalım Cumhurbaşkanı'nın dediği gibi bu hafta, öyle dedi, bir haftaya kalmaz dedi, bu hafta içinde bu konuda daha sıcak bir gelişmeyle karşı karşıya kalacağız mı göreceğiz. Amy Winehouse'dan Back to Black'le veda edelim bugün size. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın diyelim.
Sende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış.
Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden.
Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik.
Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişki Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.